Ayrım 7.
Para meselesine gelince ne zaman ödeyebileceğimi pek bilemiyorum dedi. Paul ona bakmakla yetindi. Artık parayla ilgilenmiyordu bile. Ama kimsenin dert ortağı olmaya da niyeti yoktu. Kapıyı asker kaçağının suratına kapatıp aşağıya indi. 10. Bölüm. John Kennedy bulvarında hüngür hüngür ağlayan bir genç kızın herkesin büyük ilgisini çekeceği sanılır. Oysa pek de öyle olmadı. Teker teker göz kırpan sokak lambalarının ışığı birbiri ardına sıralanmış otomobil farlarının yanında çok zayıf ve gereksiz kalıyordu. Önündekini yanındakini geçmek, daha elverişli bir yer kapmak için manyakça bir kavgaya girmiş, kaldırımlara kenetlenen yayalara aldırış bile etmeyen otomobillerin gürültüsü korkunçtu. Bu kavganın arasında genç kızın yanından geçenler önce bacaklarına sonra göğüslerine bakıyorlar, ancak gözyaşlarını fark edinceye kadar o geçip gitmiş oluyordu. Jenny kolunun tersiyle gözlerini sildi ve ani bir kararla köşedeki restorana girdi. Neon lambalarının beyaz ışığı ve pişmiş et kokusu bütün bedenini sardı. Çabuk adımlarla bağıra çağıra konuşan müşterilerin arasından geçip arkadaki telefon kabinelerine doğru yürüdü. Çantasının dibinden bir jeton çıkarıp Tom'un numarasını çevirdi. Telefon çalar çalmaz Tom karşısındaydı. Ancak Jenny konuşacak halde değildi. Karşıdan hiç ses çıkmadığını gören Tom bir süre bekledikten sonra küfür etmeye başladı. ''Tam düşündüğüm gibi'' dedi Jenny. ''Hemen küstahlaşıp terbiyesiz oluveriyorsun. Beni dinle. Seninle konuşmam gerek. Hayır, şimdi açıklayacak vaktim yok. Pas edeyim. Hayır, hayır, telefonda söyleyemem. Metro istasyonuna gel, bekliyorum.'' Jenny yeniden ağlamaya başladı ve telefonu kapattı. Hayatta herkes ondan bir şeyler istiyordu. Dinlenmeye, istediğini yapmaya fırsat yoktu. Herkes onu şu ya da bu şekilde kullanıyordu. Artık kullanılmaktan bıkmıştı. Yaşantısından bazı şeyleri eksiltmesi gerekiyordu. Tom'un kamerası onu sömürüyor, en gizli, en özel yanlarını açığa çıkarmaya uğraşıyordu. İlk iş, yaşantısından bu kamerayı çekip çıkarmaktı. Jenny restorandan çıkıp koşar adımlarla metro istasyonuna vardı. Merdivenlerden hızla aşağıya inip metroların girip çıktığı mahzene girdi. Tom'un ineceği platformun tam karşısında duruyordu. Ellerini paltosunun ceplerine daldırmış, gelip geçen vagonların ışıklarını seyrediyordu. Birden Paul'ü düşünmeye başladı ve gözyaşları dindi. İçindeki karmakarışık duygular Jenny'yi sersemletmişti. Tom karşı platformda durmuş ona bakıyordu. ''Orada ne işin var?'' dedi Tom. ''Seninle konuşmam gerek.'' Tom merdivenlere doğru yöneldi. Amacı rayların üzerindeki yaya geçidinden geçip Jenny'nin yanına varmaktı. Ancak Jenny onu durdurdu. ''Gelme!'' diye bağırdı. ''Olduğun yerde kal.'' Tom neye uğradığını şaşırmış, canı sıkılmıştı. Konuşmadan önce sağına soluna bakındı ve ''Neden telefonda söylemedin, neden burayı seçtin?'' diye sordu. ''Yan yana olmadığımız için, gerekli olan uzaklık yalnız burada olduğu için.'' demek istedi Jenny. ''Evet, burada hiç olmazsa birkaç dakika için emniyetteydi.'' ''Başka birini bulmalısın.'' diye bağırdı. ''Ne için?'' ''Filmin için.'' Tom'un acı çekermiş gibi bir hali vardı. ''Ama neden?'' ''Çünkü benden faydalanıyorsun. Çünkü bana istemediğim, daha önce hiç yapmadığım şeyleri yaptırıyorsun. Çünkü beni kullanıyorsun. Çünkü vaktimi alıyorsun.'' Gerçekte bütün bunlar Paul'u suçlamak istediği şeylerdi. Ancak bunları Paul'e söyleyemezdi, söyleyemiyordu. Bu boşuna çaba ve içinde duyduğu sonsuz yorgunluk yeniden gözlerine yaşlar getirdi. Ve çünkü aklına isen her şeyi bana yaptırmaya kalkıyorsun. Film işi bitti, anlıyor musun? Tom allak bullak olmuştu. Şaşkınlık içinde kollarını havaya kaldırdı. O anda istasyona giren metro Tom'la Jenny'yi birbirinden ayırdı. Jenny artık her şeyin bittiğini biliyordu. Tom önünde duran metroya binip gidecek, böylece bu mesele kapanacaktı. Üzüntü veya sevinç duymaya fırsat olmadan her şeyin bu kadar çabuk olup bitmesi hoşuna gitti. Evet, artık bu film işi bitmişti. Metro hareket etti, istasyondan çıktı. Tom'u karşıda göremedi, gitmişti. Jenny arkasını döndü ve birden Tom'la burun buruna geldi. Tom trene binmemiş, merdivenlerden geçip yanına gelmişti. ''Her an tecavüze uğramaktan bıktım.'' diye haykırdı Jenny. Avına saldırmaya hazırlanan iki kedi gibi birbirlerine yaklaştılar. Tom acemi bir tokat savurdu. Tokat hedefine ulaşmadan Jenny'nin omuzunu sıyırdı. Jenny karşılık verdi. Çantasını Tom'un kafasına indirdi. Bir kum havuzunda boğuşan iki çocuktan farksızdılar. Birbirlerine bağırıp çağırıyorlar, yeniden saldırıya geçiyorlardı. Ancak saldırılar hiçbir sonuç vermiyordu. Sonunda ikisi de tükenmiş birbirlerinin kollarına düştüler. Sarmaş dolaş olmuşlardı. 11. Bölüm. Cezayirli durup dinlenmek nedir bilmiyordu. Saksafonundan çıkan kırık dökük melodiler, Pole acı çeken, kendi yakınmaları ve feryatları altında ezilen, parçalanan yaratıkları hatırlatıyordu. Pol masanın başında oturduğu yerden avludaki sedirde uzanmış Cezayirli'yi görebiliyordu. Masanın üzerindeki lamba çok kısık bir ışık veriyordu. Şu anda Pol için dünyanın en uzak köşesi caddenin öte yanındaki kahvenin neonlarıydı. Birden başı geriye düştü, uyuyakalmıştı. Aradan bir süre geçti. Pol göğsünü birinin ellediğini hissetti ve uyanıverdi. Yarı aydınlıkta uzun bir şala bürünmüş kaynanasını tanıdı. Kadın Pol'ün uyukladığı koltuğun kenarına ilişti. Eli Pol'ün göğsünde duruyordu. ''Bu müzikle bir türlü uyuyamıyorum.'' dedi. Bir an için Pol karşısında duranın Rosa olduğunu düşündü. Sesi ve elinin teması ne kadar çok Rosa'nınkine benziyordu. Pol bir düşteymiş gibi ''Bu otele bir gece kalmak için geldim ve 5 yıl kaldım.'' dedi. ''Bu oteli ben ve kocam yönetirken herkes burada uyumak için gelirdi.'' Kadının sesinde herhangi bir yakınmadan veya suçlamadan eser yoktu. Ama Pol kaynanasının otelin son durumundan hiç hoşlanmadığını biliyordu. ''Bugün canları ne istiyorsa onu yapmak için geliyorlar.'' dedi Pol. ''Kimi polisten saklanmaya, kimi esrar çekmeye, kimi müzik çalmaya geliyor.'' Dakikalar geçtikçe kadının göğsünde duran eli Pol için çekilmez oluyordu. Oysa kadın oralı değildi. Elini Pol'ün göğsünden ayırmıyordu. Bu tatsız dünyada insan derisi, insan etinin düşüncesi bile, kadınınki kendininki, otel müşterilerininki, Pol'ü tedirgin ediyordu. Ancak Pol'ü tedirgin eden başka bir şey daha vardı. Kadının hareketlerinde Pol'ün acısını dindirmek, onu teselli etmekten de öte bir şeyler vardı. ''O eli çek oradan.'' dedi Pol. Oysa kadın, Pol'ün yalnızlığına yardımcı olabileceğini sanıyordu. Her şeye rağmen, Rozacığın kocasını teselli etmek ona düşerdi. Pol'ün acısını dindirmek onun göreviydi. Üstelik elinin bu teması onu da rahatlatıyordu. Kızının gerçek bir adam seçmiş olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyordu. ''Yalnız değilsin Pol,'' dedi kadın ve elini Pol'ün göğsünde gezdirmeye başladı. ''Yanında ben varım.'' Pol bu eli büyük bir saygıyla avucuna aldı ve bir süre baktı. Kadın birdenbire içini bir sevincin kapladığını hissetti. Pol tuttuğu eli kaldırdı. Dudaklarına götürdü ve ansızın olanca gücüyle ısırdı. Kadın şaşkınlık içinde Pol'den kaçmaya çalıştı. Yaralı elini tutarak koltuktan kalkmaya çabaladı. ''Sen delisin!'' diye bağırdı. ''Şimdi anlıyorum.'' Sözünü bitirmedi ama Pol onun ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Kadın Rosa'yı kimin intihara sürüklediğini anladığını söyleyecekti. Pol bu rolü oynamak için hiçbir neden görmüyordu. Şimdi oynadığı rollerden, dul bir koca, genç bir kızın aşığı, otel patronu. Daha saçma sapan veya anlamsız olamazdı. Bir anda yerinden fırladı. ''Şu müziği durdurmamı istiyorsun öyle mi? Peki, şimdi hepsini sustururum.'' dedi ve karşı köşedeki sigorta tablosuna doğru yürüdü. ''Ne yapıyorsun Pol?'' diye sordu kadın korkuyla. ''Ne oldu anne, rahatsız mı oldun? Üzüldün mü?'' dedi Pol alayla. ''Üzülme, üzülme, üzülecek bir şey yok. Ben şimdi hepsinin canlarına okurum. Buradakileri korkutmak o kadar kolay ki.'' Pol sigorta düğmesini çevirdi ve bir anda bütün otel karanlığa gömüldü. Kadın korku içinde iskemleye sarıldı. Pol ona yaklaştı. ''Neden korktuklarını bilmek ister misin?'' diye sordu yüksek sesle. ''Bak ben sana neden korktuklarını söyleyeyim. Karanlıktan korkuyorlar. Düşünsene, karanlıktan korkuyorlar.'' Pol kadının kolunu yakaladığı gibi sürüklemeye başladı. ''Gel anne, gel de seni arkadaşlarıma tanıştırayım.'' ''Işıkları, ışıkları aç!'' diye bağırdı kadın. Pol kadını merdivene sürükledi. Saksofon sesi kesilmiş, otel bir ölüm sessizliğine bürünmüştü. Yavaş yavaş yukarıdan açılıp kapanan kapıların sesleri gelmeye başladı. Fısıltıyla birkaç dil birden konuşuluyor, ayak sesleri duyuluyordu. ''Otel müşterileriyle tanışman gerek.'' dedi Pol alayla. Kadını merdivenlerden yukarıya çıkarmaya çalışıyordu. Yüksek sesle seslendi. ''Hey dostlar, gelin de anneye bir merhaba deyin.'' İkinci katta biri bir kibrit çaktı. Pol merdiven parmaklıklarına üşüşmüş, iskeletten farksız suratlar gördü. Başka bir yerde başka bir kibrit yandı. Pol yıllardır göre göre kanıksadığı bu çirkin, anlamsız hasta yüzlere baktı. Korktukları için şimdi hepsinden daha da çok nefret ediyordu. Bir eliyle yukarıdan bakanları gösteriyor, öbür eliyle de kadının kolunu sıkı sıkı tutuyordu. İşte bak anne, bu bozuk kafalı Mr. Junkie, şu da Mr. Saksafon. Bize esrar bulan odur. Zaman zaman esrardan başka şeyler de bulup getirir. Kadın bir kez daha Paul'den kurtulmaya çalıştı. Bırak beni diye haykırdı. Ancak Paul'un bırakmaya hiç niyeti yoktu. Şuradaki güzel de Miss Best Blow'dur. 1933'lerden kalmadır. Takma dişlerini çıkardı mı yeni numaralar bile yapar. Hey dostlar, anneye merhaba demek yok mu? İşte bu da bizim annemiz. Yukarı katlardan gelen değişik dillerdeki fısıldaşma gittikçe yükseliyordu. Işığı, Paul, ışığı aç diye kadın yalvardı. Demek karanlıktan sen de korkuyorsun anne. Paul yukarıya seslendi. Bakın anne karanlıktan korkuyormuş. Vah benim küçüğüm vah. Demek sen korktun ha? Peki şekerim, peki tatlım, peki canikom. Ben şimdi çaresine bakarım. Sen sakın üzülme. Paul bir kibrit çaktı. Bütün gölgeler arasında kendi yüzü vahşi bir zevkle parlıyordu. Paul görüntüsü kadar korkunç bir kahkaha attı. Kibriti bir köşeye fırlatıp odasına döndü. Sigorta düğmesini tekrar çevirince otel ışığa kavuştu. Hepsini korkutmak ne kadar kolay iş diye düşündü Paul. Ölmekten de öldürmekten de aynı derecede korkuyorlardı. Paul odasından giriş önüne çıktı. Üzerlerine paltolarını veya bornozlarını geçirip dışarı fırlamış olanlar kendi kendilerine mırıldanarak odalarına çekiliyorlardı. Paul hepsinin hayvandan farksız olduğunu düşündü. Kaynanası merdivenin parmaklıklarına tutunmuş, hala şaşkınlık içinde gözlerine inanamayarak Paul'e bakıyordu. Sokak kapısından içeri bir adam girdi. Kolunun altında bir iki gazete vardı. Paul'den biraz daha yaşlı, ancak çok daha bakımlıydı. Üstü başı tertemizdi. İçeri girince şapkasını çıkardı. ''Merhaba Marcel'' dedi Paul. Sesi herhangi bir duygudan yoksundu. Adama anahtarını uzattı. Marcel, Rosa'nın annesine başıyla selam verdi ve yukarı çıktı. Kadın arkasından hoşça baktı. Paul, hoşuna gitti mi diye sordu. Kadın bunun yeni bir tuzak olabileceğini hissederek sustu. Paul kendi kendine güldü ve başını salladı. Yüzünde alaycı bir hava, haince bir zevk vardı. Gecenin finali, ezici sonu gelmişti. Paul kadına döndü. Marcel, Rosa'nın sevgilisiydi dedi. 12. Bölüm. Jules Verne sokağındaki taş binaların işlemeli duvarları arasında zaman durdurulmuş gibiydi. Jenny sokağa girmeden önce son köşeyi dönerken arkasına bakmayı adet edinmişti. Tanıdık herhangi birinin kendisini apartmana girerken görmesini istemiyordu. Sokaktaki tüm ayrıntıları artık ezberlemişti. Kaldırım kenarında park etmiş otomobillerin sıralarını bile biliyordu. Köşedeki kahvenin parlak renkli tentesi, apartmanın karşısındaki boş arsa hep kanıksadığı şeylerdi. Tekrar tekrar gelmeden edemediği bu apartmanın tüm çevresi artık onun bir parçası olmuştu. Jenny apartmanın girişindeki soğuk ve küf kokulu havayı alışkanlıkla karşıladı. Kapıcının penceresi kapalıydı. Apartman her zamanki gibi bomboş görünüyordu. Jenny asansöre bindi ve elindeki küçük pikabı yere iki ayağının arasına koydu. Asansör yukarı doğru çıktıkça içindeki endişe, korku, tedirginlik de çoğalıyordu. Her zamanki gibi şimdi de hem Paul'u istiyor hem de onu yukarıda bulmaktan korkuyordu. Ancak son karşılaşmaları o kadar değişik, yumuşak ve güzel bir şekilde sona ermişti ki Jenny yeni yeni umutlar duymaya başlamıştı. Kapıyı açmak üzere anahtarı deliğe sokarken Jenny yine içindeki o büyüleyici müziğin son notalarını duyduğunu hissetti. Kapı boş sandığı eve yol vermek için ardına kadar açılıverdi. Adımları parkenin üzerinde yankı yapıyordu. Yuvarlak odada duran şilteye şimdi güneş ışınları vuruyordu. Hiçbir cevap alamayacağını bilmekle beraber kendini tutamayıp seslendi. ''Kimse var mı?'' Jenny elindeki pikabı yere bıraktı. Köşede üzeri beyaz bir çarşafla örtülü eşya yığınına doğru ilerledi. Buranın dıştan görüntüsü insanı korkutuyordu. İçeride kimseyi bulamamanın verdiği düş kırıklığını gidermek için Jenny küçük bir çocuktan farksız eşya yığınıyla konuşmaya başladı. ''Hayrola, yoksa senin de mi sıkıntıların var? Senin derdin neymiş bakalım?'' Jenny odanın öbür köşesinde Paul'ün sessiz sedasız pusuda yatmış, beklemekte olduğunu görmemişti. Önünde yerde yarısı yenmiş bir kutu kamember peyniri, yarım dilim ekmek ve bir bıçak duruyordu. Pol'ün üzerinde yalnız pantolonu ve atleti vardı. Saçları darmadağınıktı. Tıraş olmamıştı. Uykusuzluktan gözleri mor halkalarla çevrilmişti. Uzun bir süre bekledi, bekledi. En sonunda konuştu. Ama yine de gözlerini kaldırıp Jenny'ye bakmadı bile. ''Mutfakta tereyağı var.'' dedi. Jenny olduğu yerde arkasını döndü ve Pol'ü gördü. Korkusunu gizlemeye çalışarak ''Demek buradasın.'' dedi. ''Seslenince niye cevap vermedin?'' ''Git mutfaktan tereyağı getir.'' ''Acelem var, gitmem gerek. Başkasıyla sözüm var.'' Daha Jenny sözünü bitirmeden Pol haykırdı. ''Git tereyağını getir.'' dedim. Jenny şaşkınlık içinde Pol'e baktı. Bir gün öncesini Pol unutmuştu bile. Şimdi her zamankinden daha kaba ve sert görünüyordu. Uzun süreden beri süpürülmemiş halının üzerine uzanmış, dirseklerinin üzerine dayanmıştı. Ağzının çevresine ekmek kırıntıları yapışmıştı. Doyurulmayı bekleyen aç hayvanlar gibi önündeki peynirle oynuyordu. Jenny mutfağa gitti ve elinde tereyağı paketiyle geri geldi. Paketi hızla Pol'ün önüne yere fırlattı. Bu küçük şiddet hareketi Pol'ün dikkatini çeken tek şey oldu. Belli belirsiz bir ilgiyle Jenny'ye baktı. Bu Jenny'nin meydan okumaya veya karşı koymaya benzer ilk hareketiydi. Ama yine de Pol'ü bırakıp gidebilecek kadar güçlü değildi. Jenny Pol'ün tam karşısına yere oturup bacak bacak üstüne attı. ''Deli olacağım.'' dedi. ''Her seferinde geri geleceğimden o kadar eminsin ki.'' Pol cevap vermedi. Onun yerine ekmeğine tereyağı sürüp ağzıyla gürültü yapa yapa yemeye başladı. Sonra tereyağı paketini bir kenara fırlatıp ağzını elinin tersiyle sildi. Pol Jenny'nin burada kalması için hiçbir şey yapmamaya kararlıydı. Ancak kalacak olursa kızın dayanıklılığını ölçecekti. ''Ne sanıyorsun yani?'' diye söze başladı. Jenny, ''Bomboş bir evin içinde yere uzanmış peynir ekmek kemiren bir Amerikalıyı seyretmek çok mu ilginç?'' Jenny Pol'ü kışkırtıyordu. Ancak Pol şimdilik kendine hakimdi. Pol'ün bu görüntüsü Jenny'yi hem tiksindiriyor hem de heyecanlandırıyordu. Karşısındaki adamın bu perişan, darmadağınık halinin içinde bir sürü cinsel istekler uyandırmasına hiçbir anlam veremiyordu. Üstelik yine aynı adamın kin, nefret ve şiddetiyle kendisini küçük düşürmesi ve alçaltmasına rağmen bu istekleri duyması olacak şey değildi. Pol'ün öfkesi bir gece öncesinden bu yana giderek çoğalıyordu. Şimdi bu öfkenin tümü Jenny'ye yönelmişti. Eninde sonunda Jenny yalnızca bir beden, bir et parçasıydı. Anlaşmalarının, beraberliklerinin tek ilkesi bu değil miydi ki? Jenny oturduğu yerde sinirli sinirli parmaklarını yere vurmaya başladı. Yerden pek tok olmayan bir ses geliyordu. ''Bak ne biçim ses veriyor?'' dedi Jenny ve tekrar yere vurdu. ''Duyabiliyor musun? Buranın altı boş olmalı.'' Pol yerinden doğruldu. Dört ayak üzerinde Jenny'nin gösterdiği yere geldi ve orayı yumruklamaya başladı. Halının burasında yamaya benzer bir ek vardı. Pol tırnaklarıyla halının kenarını kaldırmaya çalıştı. ''Sakın açma.'' dedi Jenny. ''Neden? Bilmiyorum. Açma işte.'' Jenny, Pol'e engel olmak için bileğinden yakaladı. ''Hayrola ne oluyor?'' dedi Pol. ''Neden açmayacakmışım?'' ''Bilmiyorum. Açma işte.'' Pol gittikçe çoğalan bir ilgiyle Jenny'yi seyrediyordu. Küçük bir el hareketiyle halıyı kaldırıp o gizli yeri açması işten bile değildi. Ancak beklemeyi ve bu süreyi uzatmayı tercih etti. Jenny'nin karşı koymaya çabalaması onu heyecanlandırıyordu. Jenny'nin elini kolundan çekip atarak ''Dur bakalım hele'' dedi. ''Belki de tahtanın altındaki bu delikte altın veya mücevher vardır.'' Jenny Pol'e bakamıyordu, orayı açmasını istemiyordu ama neden istemediğini söylemeye de çekiniyordu. ''Yoksa korkuyor musun?'' diye üsteledi Pol. ''Zaten sen hep korkuyorsun.'' Pol yeniden yere uzandı. ''Hayır dur!'' dedi Jenny. ''Belki içinde aile sırları falan vardır.'' Pol elini geri çekti. ''Aile sırları mı?'' Pol'ün sesi inanılmayacak kadar yumuşaktı. ''Aile sırlarının ne olduğunu ben sana anlatayım.'' dedi. Pol birdenbire ani bir hareketle bir eliyle Jenny'nin ensesini, öbür eliyle de kolunu kavradı ve onu yüzük oyun yere yatmaya zorladı. Jenny'nin aileden söz etmesi öfkesini sonsuzlaştırmıştı. Aile, dokunulmazlığı olan o kutsal yaratık, o büyük ahlak kurumu, namuslu vatandaşlara iyilik ve dürüstlük vermeye yarayan yüce müessese, tüm doğrulukların tapınağı aile, bu aile kavramı, Pol'ün hayatta nefret ettiği her şeyi kapsıyordu. Jenny şaşkınlık içinde Paul'e karşı koymaya çalışıyordu. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Ancak Paul bu soruyu duymadı bile. Çünkü Jenny'yi soymakla meşguldü. Paul şiddet dolu sert bir hareketle kızın pantolonuna asıldı. "Şimdi ailenin ne demek olduğunu öğreneceksin," dedi. Bu kutsal kurum vahşilere, yamyamlara doğruluk, dürüstlük öğretmek için kurulmuştur. Jenny olanca gücüyle direniyordu. Ancak Paul'ün ağırlığı altında hareket edemiyordu. Ensesinde Paul'ün eli amansızdı. Kısa bir an için Paul ne yapacağına kararsızmış gibiydi. Ama birden biraz ötedeki tereyağı paketini gördü. Ayağıyla uzanıp paketi kendine doğru çekti. Elini yumuşak tereyağına daldırdı. Paul içinden Jenny'nin fırında pişmeye hazır bir domuzdan farksız olduğunu düşünüyordu. "Söylediklerimi benim arkamdan tekrar edeceksin," dedi. "Hayır, hayır," diye direndi Jenny. Hala Paul'ün ne yapacağından emin değildi. Daha doğrusu bu oyunu sürdüreceğine inanmak istemiyordu. "Hayır, hayır." Ancak Paul kararlıydı. Jenny'nin ensesini yere bastırmaya devam etti. Jenny korku ve çaresizlik içinde yere yapışıp kalmıştı. "Şimdi söyle bakalım, İsa, Meryem Ana ve kutsal aile," dedi Paul ve o anda bedeni silahların en korkuncu, en güçlüsü haline geldi. Jenny bugüne dek hiç tatmadığı korkunç bir acı duydu. Bu olağanın dışında düşünebileceğinin çok ötesindeydi. Paul giderek gücünü ve şiddetini artırıyordu. "Tekrar et," diye bağırdı. "Bütün namuslu vatandaşların tapınağı İsa, Meryem Ana, kutsal aile." "Tapınak," diye haykırdı Jenny. "Kutsal aile." Jenny acının böylesini hiç bilmiyordu. Gözlerini sımsıkı kapamıştı. Yanağı, yüzü halıya eziyordu. Sonsuz bir girdapta yuvarlanıp gidiyordu. Değil hareket edecek, ağzını açacak hali kalmamıştı. Paul ağır ağır soluyarak "söyle," diye emretti. "Ailelerde çocuklara ilk yalanlar söyletilinceye kadar işkence edilir." "Çocuklara," diye bağırdı Jenny. "Hayır, hayır, bütün bunlar gerçek olamazdı. Paul insanlıktan çıkmış, bir hayvandan farksız olmuştu." "Ailelerde istekler baskı altında tutulur, yasaklanır. İstekler yasaklanır." Jenny hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ancak her hıçkırık Paul'u biraz daha öfkelendiriyor, onu çileden çıkarıyordu. Giderek daha bir acımasız oluyordu. "Özgürlük, özgürlük bencillikle katledilir." Paul'ün parmakları Jenny'nin bedenine saplanmıştı. Kızın buhar olup uçmasından korkarmış gibi ona sımsıkı yapışmıştı. Artık Jenny elinden kaçamaz, kurtulamazdı. Artık gücünü görmemezlikten, tanımamazlıktan gelemezdi. Her hıçkırık gücünün bir ispatıydı. "Aile, aile," diye inledi Jenny.